Ayrım 4.
Libidonun gelişiminin ağızcıl, oral evreden dışkı, anal ve üretici, genital evreye doğru sürdüğünü, sağlıklı insan üretici yönlenmenin başat olduğunu öne sürer. Freud her ne kadar burada etik değerlere açıkça bir gönderme yapmıyorsa da bu değerlerle örtük bir şekilde bağlantı kurmaktadır. Bağımlı, açgözlü, cimri tavırlara özgü üretici, genital, yönlenme öncesi yönlenmeler, üretici ve yetkin özyapı, karakter anlamına gelen üretici yönlenmeden etik bakımdan daha aşağı olan yönlenmelerdir. Böylece Freud'un özyapı bilimi, karakterolojisi, insansal gelişimin doğal ereğinin erdem olduğunu dile getirmektedir. Bu gelişme özgün ve çok kez dıştan gelen koşullar yüzünden engellenebilir. Böyle bir engellenmenin sonucunda nevrotik özyapı biçimlenmesiyle karşılaşırız. Ama normal gelişme, sevmeye ve çalışmaya yetenekli, olgun, bağımsız, üretici özyapıyı ortaya çıkaracaktır. Öyleyse Freud'a göre son çözümlemede sağlık ve erdem özdeştir. Ama Freud'ta özyapı ile etik arasındaki bu bağlantı açık kılınmamıştır. Zaten bu bağlantının üstü örtük, karmaşık bir bağlantı olarak kalması zorunluydu. Bunun çeşitli nedenleri vardı. Bu nedenlerden biri Freud'un göreceliği ile insancı, humanist etik değerleri örtük bir şekilde benimsemesi arasındaki çelişki, bir diğeri ise nevrotik özyapıya gösterdiği ana ilgi yüzünden üretici ve olgun özyapının çözümlenme ve betimlenmesine pek az dikkat sarf etmiş olmasıydı. Bundan sonraki bölüm, insansal durumu ve bu durumun özyapı gelişmesi için taşıdığı önemi gözden geçirdikten sonra, üretici özyapının eşdeğeri olan üretici yönlenmenin ayrıntılı bir çözümlemesine yer veriyor. Bölüm 3. İnsan doğası ve özyapı, karakter. Ben bir insanım ve budur paylaştığım öteki insanlarla. Görmem, işitmem, yemem ve içmem tüm hayvanların da aynı şekilde yaptıklarıdır. Ama ben olmam yalnız benimdir. O yalnız bana aittir, başka kimseye değil. Ne bir başka insana, ne bir meleğe, ne de tanrıya. Ama onunla en çok birleşebildiğim zamanların dışında. Master Eckhart, Fragmentlar. 1. İnsansal durum. Bir birey insan ırkını temsil eder. O insan türünün özgür bir örneğidir. Hem kendisi hem de herkestir. Özellikleriyle bir birey ve bu anlamda işsiz olan insan, aynı zamanda insan ırkının tüm özelliklerinin temsilcisidir de. Onun bireysel kişiliği tüm insanlarda ortak olan insansal varoluş özellikleriyle belirlenmiştir. Bu yüzden kişilik tartışmasından önce insansal durum tartışmasının yapılması gerekir. A. İnsanın derin bilimsel, biyolojik zayıflığı. İnsansal varoluşu hayvansal olandan ayıran ilk öge, olumsuz bir ögedir. Bu olumsuz öge, dış dünyaya uyarlanma sürecinde içgüdüsel düzenlemenin insanda görece eksik oluşudur. Hayvanın dünyaya uyarlanma biçimi baştan beri hep aynıdır. Eğer içgüdüsel donanımı artık değişen çevre koşullarına başarılı bir şekilde uyum göstermezse, o hayvan türü ortadan kalkar. Hayvan, değişen koşullara kendisini değiştirerek uyarlanabilir. O, çevresini değiştirerek uyarlama yapamaz. Bu şekilde uyumlu olarak yaşar. Ama bu uyum bir savaşımın yokluğu anlamında bir uyum olmayıp hayvanın doğal donanımının onu dünyasının belirli ve değişmez bir parçası kılması anlamındadır. Hayvan ya bu dünyaya uyar ya da yok olur. Hayvanların içgüdüsel donanımları ne denli eksik ve değişken olursa beyinleri bundan ötürü de öğrenme yetileri o ölçüde gelişir. İnsanın ortaya çıkışının evrim süreci içinde içgüdüsel uyarlamanın minimum düzeye düştüğü noktaya rastladığı söylenebilir. Ama o kendisini hayvanlardan ayıran yeni niteliklerle doğmuştur. Bu nitelikler, insanın ayrı bir varlık olarak kendisine ilişkin bilinçliliği, geçmişi anımsama, geleceği gözünü önüne getirme, nesne ve edimleri simgeler aracılığıyla gösterme yeteneği, dünyayı algılamak ve anlamak için bir usa sahip oluşu ve aracılığıyla duyular alanının çok ötesine erişebildiği düş gücüdür. İnsan tüm hayvanların en zayıfıdır ama bu derin bilimsel zayıflık aslında onun gücünün temeli, kendi özgür insansal niteliklerinin ana gelişme nedeni olmaktadır. B. İnsandaki varoluşsal ve tarihsel ikiye bölünmüşlük. Kendi bilincine varma, us ve imgelem, düş gücü, hayvansal varoluşu karakterize eden uyumu bozmuşlardır. Bunların doğuşu, insanı ötekilerden ayrı bir varlık, evrenin doğal olmayan bir yaratığı haline getirmiştir. O doğanın bir parçasıdır, doğa yasalarına boyun eğer, onları değiştirecek güçte değildir ama yine de doğadaki tüm öteki varlıkları aşan bir yana sahiptir. İnsan doğanın bir parçası olduğu halde doğadan ayrılmıştır. Bir yuvası olmadığı halde tüm öteki yaratıklarla paylaşmakta olduğu yuvaya zincirlenmiştir. Rastlantısal bir yer ve zamanda bu dünyaya fırlatılmış olan insan yine rastlantısal bir şekilde oradan çıkmak için zorlanmaktadır. Kendi bilincine varmış olduğu için güçsüzlüğünü ve varoluşunun sınırlamalarını algılamaktadır. Kendi sonunu yani ölümü gözünün önüne getirmektedir. O varoluşunun ikiye bölünmüşlüğünden hiçbir zaman kurtulamaz. İstese bile kendisini ruhundan özgür kılamaz. Yaşadığı sürece bedeninden de kurtulamaz. Bedeni ise onun yaşamayı istemesini sağlar. İnsanın kutsanması olan us aynı zamanda onun lanetidir de. Us onu içinden çıkılmaz bir ikiye bölünmüşlüğün içinden çıkma ödeviyle başa çıkmak üzere sürekli olarak zorlar. Bu yönüyle insansal varoluş tüm öteki canlılardan farklıdır. İnsan sürekli ve kaçınılamaz bir dengesizlik durumu içindedir. Onun yaşamı kendi türünün örneğini hineleyerek yaşanılamaz. İnsan yaşamaya mecburdur. O canı sıkılabilen, hoşnutsuzluk diyebilen, cennetten çıkarıldığını hissedebilen tek hayvandır. İnsan varoluş sorununu kendi başına çözmek zorunda olan ve bu sorundan kaçamayan tek hayvandır da. O insansal durum öncesinde yaşadığı doğa ile uyum durumuna geri dönemez. Usunu doğanın ve kendi kendisinin efendisi oluncaya değin geliştirmeyi sürdürmesi gerekir. Usun doğuşu insanın içinde bir bölünmeye neden olmuştur. Bu ikiye bölünmüşlük onu sürekli olarak yeni çözümler bulmak üzere savaşmaya zorlar. İnsanın tarihinin canlılığı, dinamizmi, gelişmesinin nedeni olan ussal varoluşuna özgü bir canlılıktır. İnsan bu ussal varoluş aracılığıyla içinde kendisini ve türdeşlerini kendi yuvasında hissettiği, kendisinin olan bir dünya yaratır. Ulaştığı her basamak onu hoşnutsuzluk ve şaşkınlık içinde bırakır. Ama bu şaşkınlık onu yeni çözümlere doğru devinecek şekilde zorlar. İnsanda ilerleme için doğuştan getirdiği bir itki yoktur. Onun yola çıktığı noktadan ileriye doğru götüren şey varoluşundaki çelişkidir. İnsan cenneti doğa ile doğan birleşikliğini yitirmiş olduğu için ebedi gezginci, Odysseus, Oedipus, Abraham, Faust haline gelmiştir. O ileriye doğru gitmeyi ve sürekli bir çabayla bilinmeyeni, bilgisinin boş bıraktığı yerleri yanıtlarla doldurup bilinir kılmaya zorlanır. İnsan kendisine, kendisinin ve varoluşunun anlamının hesabını vermek zorundadır. O içsel bölünmüşlüğünü, saltıklık için duyduğu yeğin isteğin acısını çekerek yenmeye itilir. Saltıklık, onun doğadan, türdeşlerinden ve kendinden ayrılmasına neden olan laneti kaldırabilecek bir başka uyum türüdür. İnsanın doğasındaki bu ayrılma, insan varoluşunun asıl özünden kaynaklandıkları için benim varoluşsal, dipnot, bu terimi varoluşçunun terimler dizgesine gönderme yapmaksızın kullandım. Bu kitabımın el yazmalarını gözden geçirirken J.B. Sartre'nin Sinekler, Fals ve Varoluşçuluk Bir İnsancılık mıdır? Kitapları ilk kez elime geçti. Yazdıklarımda herhangi bir değişikliğe ya da eklemeye gerek olduğunu sanmıyorum. Ortaklaşa dile getirdiğimiz belli noktalar olduğu halde Sartre'ın temel felsefi görüşlerini şimdiye kadar inceleme olanağı bulamamış olduğum için uyuşmamızın derecesi konusunda bir yargı veremiyorum diye adlandırdığım ikiye bölünmelere yol açar. Bu ikiye bölünmeler insanın ortadan kaldıramayacağı ama öz yapı ve kültürüne göre değişik biçimlerde tepki göstereceği çelişkilerdir. En temel varoluşsal ikiye bölünme yaşam ile ölüm arasındakidir. Ölmek zorunda olduğumuz olgusu insanın değiştiremeyeceği bir olgudur. İnsan bu olgunun bilincine varmıştır ve bu türden bilinçlilik onu derinden etkiler. Ama ölüm yaşamın tam karşıtı olarak kalır. O yaşama deneyinin dışında ve onunla uzlaşmayan bir şeydir. Ölüme ilişkin tüm bilgiler onun yaşamın anlamlı bir parçası olmadığı ve bizim için ölüm olgusunu bundan ötürü yaşamamız söz konusu olduğu sürece yenilgiyi kabullenmekten başka yapacak bir şey bulunmadığı gerçeğini değiştirmez. İnsan yaşamı uğruna sahip olduğu her şeyi verecektir ve Spinoza'nın deyişiyle bilge kişi ölümü değil yaşamı düşünür. İnsan bu ikiye bölünmüşlülüğü ideolojiler aracılığıyla yatsımaya çalışmıştır. Örneğin ruhun ölümsüz olduğunu öne süren Hristiyanlığın ölümsüzlük anlayışı insan yaşamının ölümle sona erdiğine ilişkin trajik olguyu yatsır. İnsanın ölümlü olması bir başka ikiye bölünmüşlüğe neden olur. Her insan tüm insansal güçlerin taşıyıcısı olduğu halde yaşamının kısa oluşu onun en uygun koşullarda bile bu güçleri tam olarak gerçekleştirmesini engeller. Eğer bireyin yaşam süresi insanlığın yaşam süresiyle özdeş olsaydı, insan ancak o zaman tarihsel süreç içinde ortaya çıkan insansal gelişmeye katılabilirdi. İnsanın ırkın evrimsel süreci içinde rastlantısal bir noktada başlayan ve biten yaşamı, bireyin tüm güçlerini gerçekleştirme savı ile trajik bir şekilde çelişir. Onun gerçekleştirebilecekleri ve gerçekleştirdikleri arasındaki bu çelişkiye ilişkin donuk da olsa bir algısı vardır. Burada da ideolojiler çelişkiyi asıl yaşam doyumuna ölümden sonra ulaşılacağını ya da içinde yaşanılan tarihsel dönemin insanlığın son ve en yüksek başarılarını içerdiğini varsayarak uzlaştırma yahut yatsıma eğilimini gösterirler. Yine bir başka ideoloji ise yaşamın anlamının onun kendisini tam olarak açmasında değil toplumsal görev ve ödevlerde olduğunu öne sürer. Bu ideolojiye göre bireyin gelişmesi, özgürlüğü ve mutluluğu, devletin, toplumun ya da bireyi aşan öncesi, sonrasız gücü temsil eden her neyse, onun mutluluğu karşısında ikinci derecede önem taşıyan giderek yersiz bir olaydır. İnsan yalnızdır ama o aynı zamanda bağlantılar olan bir varlıktır da. İnsan başka hiç kimseyle özdeş olmadığı, eşsiz bir varlık olduğu ve ayrı bir varlık olarak kendi bilincine vardığı ölçüde yalnızdır. O yargı vermek zorunda olduğunda ya da salt usunun gücü aracılığıyla kararlar vermesi gerektiğinde yalnız olmalıdır. Ama insan yalnız başına olmaya, türdeşleri olan insanlarla ilişki kurmamaya katlanamaz. Mutluluğu türdeşleri ve geçmiş ve gelecek kuşaklarla kendisi arasında bulunduğunu duyumsadığı dayanışma duygusuna dayanır. bireysel ve toplumsal yaşamda varoluşsal ikiye bölünmüşlüklerden köktenci bir şekilde ayrı ve insansal varoluşun zorunlu parçaları olmayan pek çok tarihsel çelişki vardır. İnsanların yaratmış olduğu bu çelişkiler ya ortaya çıktıklarında ya da insanlık tarihinin daha sonraki bir döneminde çözümlenebilirler. Çağımıza özgü bir çelişki olan özdeksel doyumu sağlayan teknik araçların bolluğu ile bunları özellikle barış ve insanların mutluluğu için kullanmak arasındaki çelişki çözümlenebilir. Çünkü bu çelişki zorunlu olmayıp insandaki yiğitlik ve bilgelik kurumunu görece çözümlenemez olan bir çelişkiye örnek olarak verebiliriz. Bu tür bir çelişkinin çözümü ancak tarihin daha sonraki bir döneminde insanların eşitliği için gerekli olan özdeksel temel sağladıktan sonra başarılabilirdi. Varoluşsal ve tarihsel ikiye bölünmüşlükler arasındaki ayrımı vurgulamak önemlidir. Çünkü bu ikisinin birbirine karıştırılması büyük boyutlu sorunlara yol açar. Tarihsel çelişkileri onamakla ilgilenen düşünürler, onların varoluşsal ikiye bölünmüşlükler olduklarını, bu nedenle de değiştirilemeyeceklerini kanıtlamaya istekliydiler. Onlar insanı olmaması gereken şeyin olamayacağına ve trajik yazgısını kabullenmekten başka bir şey yapamayacağını inandırmaya çalıştılar. Ama bu iki çelişki tipini birbirine karıştırma girişimi, insanın onları çözmeye çalışmaktan uzak tutmaya yetmedi. İnsan anlının garip niteliklerinden biri de bir çelişkiyle karşılaştığında edilgin kalamamasıdır. Çelişkiyi çözme amacı insanı harekete geçirir. Tüm insansal gelişme bu olgunun sonucudur. Eğer bu çelişkilerin bilincine vardığında insanın eylem aracılığıyla onlara tepkide bulunması engellenecek olursa çelişkilerin gerçekten var olduklarının da yatsınması gerekir. Çelişkileri uzlaştırmak ve böylece yatsımak bireysel yaşamda ussallaştırmaların, toplumsal yaşamda ideolojilerinin, toplumsal ussallaştırma kalıplarının işlevidir. Eğer insan anlığı yalnızca ussal yanıtlarla doğrulukla doyurulabilseydi bu ideolojiler etkisiz kalacaklardı. Ama insan anlığının bir başka garip özelliği de güçlü yetkilerin öne sürdüğü ya da kendi kültüründeki insanların çoğunun paylaştığı düşünceleri doğruluk, hakikat olarak kabul etmesidir. Uzlaştırıcı ideolojiler eğer kamu oyu ya da yetki tarafından desteklenirlerse insanın kendisi tümüyle rahat etmese de anlığı yatıştırılmış olur. İnsan tarihsel çelişkilere eylemiyle onları ortadan kaldırarak tepkide bulunabilir. Ama varoluşsal ikiye bölünmüşlükleri onlara çeşitli biçimlerde tepki gösterilebildiği halde ortadan kaldıramaz. İnsan dinlendirici ve uzlaştırıcı ideolojiler aracılığıyla kendi anlığını yatıştırabilir. İçsel tedirginliğinden sürekli hazzı arayan etkinlikleri ya da işi aracılığıyla kaçmaya çalışabilir. Özgürlüğünü ortadan kaldırmayı ve kendisini kendi dışındaki güçlere teslim ederek bu güçlerin bir aracı durumuna dönüşmeyi deneyebilir. Ama doyumsuzluğu, tedirginliği ve huzursuzluğu sürer. Bu sorunun bir tek çözüm yolu vardır. Gerçekte yüz yüze gelmek, yazgısına kayıtsız bir evrendeki temelli tek başınalığını ve yalnızlığını kabul etmek, kendi sorununun kendisi için çözebilecek onu aşan hiçbir gücün bulunmadığını onaylamak. İnsan kendini savunma sorumluluğunu ve ancak kendi özgüçlerini kabul etmek zorundadır. Ama anlam kesinliği içine almaz. Gerçekte kesinlik araştırması anlam arayışını engeller. İnsanı güçlerini dışlaştırmaya zorlayan asıl koşul kesinsizliktir. O eğer paniğe kapılmadan gerçekle yüz yüze gelirse, yaşamın insanın güçlerini ortaya koyarak üretici bir şekilde yaşayarak kendi yaşamına verdiği anlamın dışında bir anlam bulunmadığını kabul edecektir. İnsan kendisi için önem taşıyan tek ödevi güçlerimizi varoluşumuzun yasaları aracılığıyla konmuş sınırlamalar içinde tam anlamında geliştirme ödevini ancak sürekli uyanıklık, etkinlik ve çaba sonucunda başarısızlığa uğramadan yerine getirebilir. O şaşırmaktan, merak etmekten ve yeni sorular ortaya atmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. Ancak eğer insansal durumu varoluşunda doğadan gelen ikiye bölünmüşlükleri ve güçlerini ortaya koyma konusundaki yeteneğini kabul ederse ödevini yerine getirmede başarılı olabilecektir. Bu ödev, onun kendi kendisi olması, kendisini savunması ve özellikle kendinin olan sevgi ve üretici çalışma gibi yetileri tam anlamında gerçekleştirmesi aracılığıyla mutluluğa erişmesidir. İnsanın varoluşunda doğadan gelen varoluşsal ikiye bölünmüşlükleri böylece ele aldıktan sonra, bu bölümün başında dile getirmiş olduğumuz kişilik tartışmasından önce, insansal durumun tartışması yapılmalıdır tümcesine geri dönebiliriz. Bu tümcenin daha tam bir anlamı ruh bilimin, insan bilimsel ve felsefi bir insansal varoluş üstünde temellendirilmesi gerektiği dile getirilerek ortaya konabilir. İnsansal davranışın en göze çarpan özelliği, insanda gördüğümüz tutku ve çabaların görkemli yeğenliğidir. Freud bu olguyu herkesten iyi kavramış ve kendi çağının mekanist, doğalcı düşünce anlayışı aracılığıyla açıklama girişiminde bulunmuştu. O kendini koruma içgüdüsünün ve cinsel içgüdünün ya da daha sonra dile getirdiği şekilleriyle Eros'un ve ölüm içgüdüsünün apaçık anlatımları olmayan tutkuların da aslında bu içgüdüsel derin bilimsel itkilerin biraz daha dolaylı ve karmaşık dışlaşmaları olduklarını varsayıyordu. Bu varsayımlar çok parlak varsayımlardı. Ama insanın tutkulu itkilerinin büyük bir bölümü, içgüdülerinin gücüyle açıklanamaz olgusunu yatsıma konusundaki inandırıcılıkları yetersizdi. İnsanın açlığı, susuzluğu ve cinsel itkileri tümüyle doyurulduğu zaman bile insan doyuma ulaşmaz. Hayvandan farklı olmaz, tersine yalnızca başlamış olur. O güç elde etmek için, sevgi için ya da yok etmek için çabalar. Yaşamını dinsel, siyasal ya da insancı ülküler uğruna tehlikeye atar. Ama tüm bunlar zaten insansal yaşamın özelliğini oluşturup belirleyen şeylerdir. Gerçekten de insan yalnız karnını doyurarak yaşayamaz. Freud'un mekanist doğalcı açıklamasına karşıt olarak bu önerme, insanda doğal varoluşu tarafından açıklanamayan ama onu aşan ve doğaüstü güçlerden çıkarılmış olan bir şey aracılığıyla açıklanması gereken gerçek bir dinsel gereksinme vardır anlamına gelecek şekilde yorumlanmıştır. Ancak bu olay, insansal durum tam olarak kavrandığında açıklanabilir hale geleceğine göre bu sonraki varsayım yararsızdır. İnsanın varoluşunun uyumsuzluğu, onun hayvansal kökenini pek çok aşan gereksinmeler oluşturur. Bu gereksinmeler, insanın kendisiyle doğanın geri kalan bölümü arasındaki birlik ve dengeyi yeniden kurması için buyruk özelliği taşıyan bir itkiyle sonuçlanır. İnsan bu birlik ve dengeyi ilkin her şeyi içine alan ansal, mental bir dünya tablosu oluşturarak düşüncede kurma girişiminde bulunur. Bu tablo ona, evrendeki yerinin neresi olduğu ve nasıl eylemde bulunması gerektiği sorularına bir yanıt alabileceği bir başvuru taslağı olarak hizmet eder. Ama bu türden düşünce dizgeleri yeterli değildir. Eğer insan yalnızca bedenden soyutlanmış bir anlıktan ibaret olsaydı, amacı kuşatıcı bir düşünce dizgesiyle gerçekleştirilebilirdi. Ama o kendisine yalnız anlık değil, bedende bağışlanmış bir varlık olduğundan, varoluşunun ikiye bölünmüşlüğüne yalnız düşüncede değil, yaşama süreci içinde de, duygu ve eylemlerinde de tepki göstermek zorundadır. O yeni bir denge bulmak için varlığının her alanında bu doğa ile bir ve tek olma yaşantısını elde edecek şekilde savaşmak zorundadır. Bu yüzden her doyurucu yönlenme dizgesi yalnız anlıksal ögeleri değil ama tüm insansal çaba alanlarında eylemde gerçekleştirilecek olan duygu ve duyu ögelerini de dile getirir. Kendini bir amaca, bir düşüne ya da tanrı gibi insanı aşan bir güce adama, yaşama süreci içinde bütünlemek için duyulan bu gereksinmenin bir dışlaşmasıdır. İnsanın bu yönlenme ve kendini adama gereksinmesine verilen yanıtlar hem içerik hem de biçim yönünden büyük ölçüde değişiklik gösterirler. Ruhçuluk, animizm ve totemcilik gibi öyle ilkel dizgeler vardır ki bunlarda insanın anlam arayışına verilecek yanıtları doğal objeler ya da atalar temsil eder. Öte yandan Budizm gibi tanrıcı olmayan öyle bazı dizgeler vardır ki bu dizgelerin özgün biçiminde bir tanrı kavramı bulunmadığı halde genellikle dinsel dizgeler diye adlandırılırlar. Ayrıca stoacılık gibi felsefe dizgeleri ve insanın anlam arayışına tanrı kavramına başvurarak bir yanıt veren tek tanrıcı dinsel dizgeler vardır. Bu çeşitli dizgeleri tartışma sırasında terminolojik bir güçlük tarafından engelleniriz. Eğer tarihsel nedenler yüzünden dinsel sözcüğü tanrıcı yani tanrı çevresinde odaklanan bir dizgeyle özdeşleştirilmemiş olsaydı, yukarıdaki tüm dizgeleri dinsel dizgeler diye adlandırabilirdik. Ne yazık ki dilimizde tanrıcı ve tanrıcı olmayan dizgelerde, yani insanın anlam arayışına ve kendi varoluşunu anlamlı kılma girişimine bir yanıt vermeye çalışan tüm düşünce dizgelerinde ortak olan yanı gösterecek bir sözcüğümüz yok. Ben bu tür dizgeleri daha iyi bir sözcük bulamadığım için yönlenme ve kendini adama yöntemleri diye adlandırıyorum. Ama dinsel ve felsefi dizgelerin doğmasına neden olan aynı gereksinmeden kaynaklandıkları halde, sanki laikmişler gibi ele alınan başka bir yığın itkinin de bulunduğu vurgulamak istediğim bir nokta. Önce çağımızda gözlemlediğimiz durumu inceleyelim. Bizim kültürümüzde milyonlarca insanın kendilerini başarı ve ün elde etmeye adamış olduklarını görüyoruz. Öteki kültürlerde başka ülkeleri ele geçirmek ve onlar üstünde baskı kurmak isteyen diktatörce dizgelerin yandaşlarının bu dizgelere kendilerini nasıl yobazca adadıklarını daha önce de görmüştük, hala da görüyoruz. Çok kez kendini koruma dürtüsünden bile daha güçlü olan bu tutkuların yeğenliği karşısında apışıp kalıyoruz. Bizler bu amaçların layık içeriklerince kolaylıkla aldatılıp onları cinsel ya da başka yarı dirim bilimsel, biyolojik, itkilerin ürünleri olarak açıklıyoruz. Ama bu layık amaçların dilinde gördüğümüz yeğenlik ve tutuculukla izlendikleri ve tüm bu layık yönlenme ve kendini adama dizgelerinin içerikçe farklı ama yanıtlar verme girişiminde bulundukları temel gereksinme yönünden özdeş oldukları o kadar apaçık değildir. Kültürümüzde ortaya çıkan tablo özellikle aldatıcıdır. Çünkü insanların çoğu gerçekte kendilerini Hristiyanlığın herhangi bir biçiminde çok totemciliğe ve puta tapınmaya daha yakın olan dizgelere adadıkları halde tek tanrıcılığa inanmaktadırlar. Ancak bizim bir adım daha ileriye gitmemiz gerekiyor şeklini kültürün biçimlendirdiği bu laik uğraşların dinsel doğasını anlamamız, nevrozları ve ustaşı uğraşları anlamamız için de bir anahtar görevi görecektir. Ustaşı uğraşları insanın yönlenme ve kendini adama arayışının yanıtları, bireysel yanıtları olarak ele almamız gerekiyor. yaşantısı ailesine olan tutkulu bağı ile belirlenen biri, gerçekte ilkel bir atalar kültürünün tapınıcısıdır. Onunla ataları olan milyonlarca kişi arasındaki ayrım, yalnızca dizgesinin kültürel bakımdan biçimlendirilmiş olmayıp özel bir dizgi olmasıdır. Freud, din ve nevrozlar arasındaki bağlantıyı kabul etmiş ve dini bir nevroz biçimi olarak açıklamıştır. Oysa biz, nevrozun bireyselliği ve örneği olmayan özellikleriyle büyük ölçüde ayrımlaşmış özel bir din biçimi olarak açıklanması gerektiği sonucuna ulaşıyoruz. Genel insansal güdülenimle ilgili içerisinde varmış olduğumuz sonuç şu: bir yönlenme ve kendini adama dizgesi için duyulan gereksinme, tüm insanlarda ortak olduğu halde bu gereksinmeyi gideren dizgelerin özel içerikleri birbirinden ayrıdır. Bu ayrımlar değer ayrımlarıdır. Olgun, üretici ve usçu biri kendisinin olgun, üretici ve usçu olmasına izin veren bir dizge seçecektir. Gelişmesi engellenmiş olan biri ise bağımlılığını ve usçu olmayışını sürdürüp artıran ilkel ve usdışı dizgelere geri dönmelidir. Böyle biri insanlığın en iyi temsilcileriyle binlerce yıl önce aşmış olduğu düzeyde kalacaktır. Bir yönlenme ve kendini adama dizgesine duyulan gereksinme, insansal varoluşun kişisel bir parçası olduğundan bu gereksinmenin yeğenliğini anlayabiliriz. Gerçekte insanda bu gereksinmeden daha güçlü bir enerji kaynağı yoktur. İnsan ülkülere sahip olmayı ya da olmamayı seçme konusunda özgür değildir. Onun değişik ülkü türleri kuvvete ve yıkıma kendini adamış olma ile ussal sevgiye kendini adamış olma arasında bir seçim yapma özgürlüğü vardır. Tüm insanlar ülkücüdürler ve fiziksel doyumla elde ettiklerinin ötesinde bir şey için uğraşmaktadırlar. İnsanlar inandıkları ülkülerin türleri bakımından ayrım gösterirler. İnsan anlığının en üstün ama aynı zamanda en şeytanca dışlaştırmaları bedeninin değil ruhunun bu ülkücülüğünün anlatımlarıdır. Bu nedenle bir ülkü ya da dinsel duyguya sahip olmanın kendi başına değerli olduğuna göre süren göreci bir görüş tehlikeli ve yanlıştır. Biz laik ideolojilerde ortaya çıkanlar da dahil tüm ülküleri aynı insansal gereksinmelerin anlatımları olarak kavramalıyız. Onlara doğruluklarına, yani insanın güçlerini ortaya koymasına ne ölçüde yardım ettiklerine ve yaşadığı dünyada gereksinme duyduğu denge ve uyumun gerçek yanıtları olup olmadıklarına göre yargılamalıyız. Öyleyse insansal güdülenimi anlayabilmek için insansal durumu anlamamız gerektiğini bir kez daha yineliyoruz. 2. Kişilik. İnsanlar insansal durumu ve bu durumun doğasındaki varoluşsal ikiye bölünmüşlükleri paylaştıkları için özdeştirler. Onlar kendi insansal sorunlarını çözümledikleri özgür biçim açısından eşsiz varlıklardır. Kişiliklerin sınırsız çeşitliliği kendi başına insansal varoluşa özgüdür. Kişilik dediğimde bir bireye özgü olan ve bireyi eşsiz kılan doğuştan getirilmiş ve sonradan kazanılmış tinsel niteliklerin tümünü anlıyorum. Doğadan gelen ve sonradan kazanılmış nitelikler arasındaki yarım genelde bir yana yaratılışı, becerileri ve tüm yapısal olarak verilmiş tinsel nitelikleri, öte yana ise öz yapıyı, karakteri koyduğumuzda bu ikisi arasındaki ayrımla eş anlamlıdır. Yaratılış ayrımları ahlak felsefesi bakımından bir önem taşımadığı halde öz yapı ayrımları ahlak felsefesinin etiğin gerçek sorununu oluşturur. Onlar bireyin yaşama sanatında ne ölçüde başarılı olduğunu dile getirirler. Yaratılış ve öz yapı terimlerinin kullanımında pek yaygın olarak karıştırıldıkları bilinmektedir. Biz bu karışıklıktan sakınmak için işe yaratılış terimini kısaca incelemekle başlayacağız. A. Yaratılış. Hipokrat 4 yaratılış türünü birbirinden ayırmıştır. Sıcakkanlı, iyimser, melankolik ve soğukkanlı. İyimser ve sıcakkanlı yaratılışlar kolay uyarılabilen ve çabuk değişen ilgileriyle belirlenen tepki biçimleridir.